Bu programımızda Efesliler 1. bölüm 3. ayete geldik. Aslında 1. bölümün 2. büyük ayrımıdır bu. Şöyle der: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Burada çok önemli bir şeyi hemen fark ediyoruz. O bizi kutsadı. Biz onu dudaklarımızdan çıkan sözlerle yüceltiriz çünkü o bizi önce kutsadı. Bizim Rabbi yüceltmemiz bir beyan niteliğindedir. Ama onun bizi kutsaması bir eylem niteliğini taşır. Biz sözlerimizle onun kutsal olduğunu söyleriz. Ama o bizi kutsal kılar. Kutsanma sözcüğü mutluluk ve sevinç düşüncesini taşımaktadır. Tanrı bugün seviniyor çünkü seni kurtarabilecek bir yol açtı ve seni kutsamak istiyor. Ayet diyor ki, o bizi kutsadı. Bundan daha şahane bir şey düşünemem. İleride cennete gittiğimiz zaman bize verilecek olan bir şeyden söz etmiyor. Hayır, şimdi sahip olduğumuz ve şimdi yararlanabileceğimiz bir şeyi dile getiriyor. Bazı kişiler bana gelip, ikinci kutsayışı, bereketi aldın mı, tecrübe ettin mi diye sorarlar. Ne diyorsun kardeşim, ben ikinci değil, sonuncu, yüzüncü ve hatta bininci kutsayışın tadını çıkarmaktayım. Ben ikinci bir kutsayış değil, binlerce kutsayış aldım. O bizi kutsadı çünkü ve bunu Mesih'te yaptı. Mesih'te göksel yerlerde diyor. Burada vurgu yerler üzerindedir aynı zamanda. Ne şekilde kutsandığımızı, Rab'den nasıl bir bereket aldığımızı düşünecek olursak, gerçekten şaşıracağız. Çünkü kutsanışımız göksel yerlerdedir. Bu göksel yerlerin tam nerede olduğunu bilmiyorum ama benim için fark etmez. Çünkü Mesih ise orada olduğu süre benim kutsanışımın da orada olması bana yeter. Mesih Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Aynı zamanda kutsal yazılar bize diyor ki, kutsanışımız dostum Mesih'tedir. Yani şu anda Tanrı'nın sağında oturmakta olan Mesih'te kutsanmış durumdayız. Kutsanışımız Mesih'tedir. Burada dikkatli olmalıyız. Kutsanışımız Mesih'in yanında değildir. Ondadır. Mesih'in ta kendisindedir. Belki birisi kalkıp da böyle olduğunu iddia edecektir ama biz imanlılar Mesih'teyiz. Şu anda onunla birlikte göksel yerlerde oturmaktayız. Birisi sen bir gün cennete gidecek misin diye sorarsa genelde bu sorunun yanıtı gideceğimi umarım oluyor. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Sen cennete gideceksen şimdiden cennette Mesih'tesin dostum. O seni göksel yerlerde Mesih'te kutsadı. Burada yeryüzünde konumun ne olursa olsun Mesih'te kutsanmış biriysen sen şimdi orada cennettesin. Yeryüzündeki yaşamın o kadar şahane olmayabilir. Ama Tanrı'nın çocuğu isen sen şimdiden Mesih'tesin. Bazıları bunu başka bir şekilde yanlış olarak algılarlar. Bir konferansta Efesliler mektubundan öğretiyordum ve toplantının sonunda dua etmesi için bir kardeşi çağırdılar. Duasına şöyle başladı. Rab, bu sabah göksel yerlerde seninle oturduğumuz için şükrederiz. Kardeş, temel bir gerçeği tam anlamamıştı. Göksel yerlerde oturabilmemiz için bir konferans ya da özel bir toplantıya gidip de duygulanmaya gerek yoktur. Konferanslar ve kutsal kitap çalışmaları önemlidir ama bizi göksel yerlerde oturtmak amacıyla düzenlenmiyorlar. Sen istersen kendini en kötü durumda hisset. Hiç fark etmez zaten, göksel yerlerde Mesih'tesin. Mesih İsa'ya ait olan herkes onda göksel yerlerde oturmaktadır. Onun bize vermiş olduğu konumdur bu. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Ona övgüler olsun deriz. Neden? Çünkü o bizi kutsadı. O bizi var olan her ruhsal kutsamayla kutsadı. Burada bir paralel, bir koşut örnek vermek gerekirse eski antlaşma karakterlerinden Yeşu'yu verebiliriz. Yeşu kitabını incelerseniz göreceksiniz ki Tanrı Kenan diyarını İsrailoğullarına vermişti. Kenan diyarı cenneti simgeleyen bir resim değildir. Kenan diyarı bugün içinde yaşadığımız dünyanın bir resmidir. Kenan diyarı asla cennet olamaz. Çünkü orada savaşıp üzerlerinde zafer kazanmamız gereken düşmanlar ve devler vardır. Burada yeryüzünde bu savaşlar sürdürülmektedir. Cennete gittiğimiz zaman artık orada savaş olmayacaktır. Dostum, ilginç nokta şudur ki Tanrı onlara Kenan ülkesini vermişti. Onların yapmaları gereken tek şey onu alıp kendilerine mal etmekti. Tanrı Yeşua demişti, Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. O zaman Yeşu diyebilirdi, Rab sen bu yeri bize zaten verdin. Bizim oraya girip onu kendimize mal etmemize izin ver. Dostum, Tanrı bizi her ruhsal kutsamayla kutsadı. Biz Mesih'teyiz. Mesih'te nelere sahip olduğumuzu hiç düşündün mü? Mesih bizim aklanmamız için dirildi ve bizim kutsanışımız oldu. Bir kişi belki de ilkin kendi çabasıyla kurtuluşunu kazanabileceğini sanır. Ama kısa bir zamanda görür ki bu hiçbir sonuç sağlamayacaktır. Daha sonra bakar ki kendi çabasına gerek yoktur. Çünkü Mesih onu aklamıştır, tertemiz yapmıştır. Yapması gereken tek iş buna inanmak ve bu aklanmayı kabul etmektir. Bunu kabul ettikten sonra bakarsınız şimdi de kurtuluş bulduktan sonra iyi olmaya çaba gösterir. Ama bunu da kendi çabasıyla başaramaz. Sonra kutsal yazılardan öğrenir ki bu kutsama işi Mesih'te gerçekleşmiştir. Mesih'e iman eden kişi var olan her ruhsal kutsamayla Mesih'te kutsanmıştır kardeşim. Bundan daha iyisini bulamazsınız. Mesih İsa'ya iman ettiğin zaman onda sana gereken her şeyi bulacaksın. Sakın ola, efendim bazı bereketleri, kutsamaları elde etmem için beklemem gerektiğini söyleme. Bana özel bir armağan vermesi için kutsal ruhu beklemem gerektiğini sakın söyleme dostum. Kutsal ruhun beni vaftiz etmesini beklemem gerektiğini söyleme. Bunların hepsine Mesih'te sahipsin. Mesih'e iman ettiğin anda bunların hepsine sahip oldun. Mesih'te her şeye sahip olmadığımı söylediğin zaman Mesih'in yapmış olduğu işi inkar etmiş oluyorsun. Ona geldiğin zaman dostum onda her şeye sahip oldun. Şimdi ruhsal açıdan sana ait olan yani bir açıdan mal varlığın sayılması gereken bu kutsamalara iki yönden yaklaşabiliriz. Ya onlara sahip çıkarız ya da çıkmayız. Ne demek istediğimi anlatmak için şu örneği vereyim. Ara sıra gazetelerin cinayet olaylarını ayırdıkları sayfalarda ruh hastalarının sözü geçtiğine tanık oluyoruz. Adamın biri bir gün yakalanmış. Polis dosyaları adamın yıllardır işlediği korkunç cinayetlerin ayrıntılarıyla dolu. Bu adam öyle korkunç işler, öyle büyük soygunlar gerçekleştirmiştir ki, onun yakalandığı haberi tüm dünya basınında bomba gibi patlamış. Fakat en çok ilgi çeken bu korkunç caninin iki ayrı kişiliğe sahip olduğuydu. Adamın iki ayrı yaşamı varmış. Birisi canavar, birisi de çok korkak, kendi kabuğuna çekilmiş, namuslu, çalışkan bir aile babası. Sanığın yaşamı incelendikçe onun evine düşkün, çok çekingen bir adam olduğu ortaya çıkıyormuş. Onu sorguya çektiklerinde yaptığı soygunların, cinayetlerin, canavarlıkların hiçbirini anımsamadığını söylemiş. Sonunda onun iki ayrı kişilik taşıyan bir ruh hastası olduğu kanısına varılmış. Bazen Mesih imanlısı da gerçekten kim olduğunu unutup Mesih'teki karakterine uymayan tarzda yaşar. Mesih'te tüm bereketlere, kutsamalara, zenginliklere sahipken ruhsal açıdan sefil bir hayat sürer. Babası milyonerken çöp bidonlarını karıştırır. Mesih'te kutsallığı varken en düşük hayatı yaşar. Kutsallık Tanrı'nın bizlere Mesih'te pay olarak verdiği bir şeydir dostum. Biz kendi kendimizi kutsal yapamayız. Önce Tanrı'nın bağışına sahip olmalıyız. Bu İsa Mesih'e iman etmekle olur. İsa Mesih'e iman eden kişi Tanrı için bir yana ayrılmıştır. Yani Tanrı'nın kutsalıdır. Mesih'tedir, Mesih'e aittir. Bir Mesih imanlısı günah işlemekte devam ederse ve yaşamında olumlu bir değişim olmazsa o kişi nasıl kutsal olabilir? Demek ki Mesih'e iman eden kişinin yaşamında belli bir değişim olmalı. Ve kutsal kitaba göre Mesih imanlısı günden güne Mesih'in benzerliğine dönüşüp her gün evvelki günden daha kutsal olmalıdır. Kendisine verilen makama yaraşır şekilde yaşamalıdır. Evet, Mesih'e iman eden bir kişi günahlarına bağış bulur. Yeni ve sonsuz yaşamı alır ama Tanrı'nın istediği biçimde kutsallığı sergileyen bir yaşam sürdürmezse Tanrı ile arasındaki bağlantının bozuk olduğu kanısına varmakta haklıyız. Tanrı her Mesih imanlısında bir temizleme ve kutsallaştırma işi başlatıp sürdürmek ister. Fakat dikkat edelim. Güncel yaşamımızda görülmesi gereken kutsallık ile Tanrı katında göksel yerlerdeki katkısız, has kutsallık arasında büyük bir fark vardır. Tanrı'nın kutsallığı tam kutsallıktır. Onun kutsallığında değil günah, günahın gölgesi bile bulunmaz. İnsanda başlattığı kutsallık ise bir temizleme işidir. İsa Mesih'e iman eden bir kişi, Mesih'te yeni yaratık olduğu için Tanrı onu Mesih'te tümüyle kutsal görür. Mesih imanlısı hala günaha düşebilir. Ama Mesih'in ölümü ve dirilişi Tanrı katında ona kutsallık sağlar. O her ruhsal kutsama ile kutsanmıştır. Mesih ölümden dirildiği gibi ona iman eden de yaşam yeniliğinde kutsallığa dirilir. Güncel yaşama gelince kutsal ruhun sürdürmek istediği temizleme işi devam etmelidir. Bu temizleme işi değerli dostum belli bir aşamaya kadar bizim temizlenmeye ne kadar gönüllü olduğumuza bağlıdır. Biz kendimiz değerli dostum bilinçli olarak sırtımızı günaha çevirip tüm benliğimizi günahın çekiciliğinden korudukça Tanrı göksel bir güçle bizi kutsal kılmaya devam edecektir. Bir öykü daha anlatayım. İngiltere'nin aristokratlarından biri ölmüş. Bakmışlar ki kayıtlarda bir oğlu varmış ancak oğlun nerede olduğu bilinmiyormuş. Araştırmışlar ve sonunda onu Amerika'nın batısında bir yerde bulmuşlar. Oğul mirasından habersiz sefil bir hayat sürdürüyormuş. Onu buldukları zaman babasının öldüğünü ona söylemişler ve bununla birlikte büyük bir mirasa sahip olduğunu da eklemişler. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Hemen kentin en şık mağazasına gidip en pahalı giysileri ısmarlamış. Ve İngiltere'ye gitmek için birinci sınıf bir bilet almış. Neden böyle yaptı? Çünkü babasından kalan mirasın ona ait olduğuna inandı ve bu inancına göre davrandı. İşte kardeşim, işte değerli dostum. Tanrı sana İsa Mesih'te en zengin mirası vermiştir. Buna iki şekilde tepki gösterebilirsin. İman yolculuğunu ya birinci sınıf kabine yapabilirsin ya da bagajların bulunduğu bölümde. Yolculuğunu ikinci, üçüncü ya da istersen dördüncü sınıf kabinde yapabilirsin. İşte birçok imanlı bu şekilde yaşamaktadır. Ancak şunu bilmelisin. Tanrı seni Mesih'te var olan her ruhsal kutsayışla kutsamıştır. Yanlış düşünmeyin. Sizi fiziksel bereketlerle kutsamadı, ruhsal bereketlerle kutsadı. Bu ruhsal bereketler göksel yerlerdedir. Kardeşim, Mesih ise aracılığıyla gelmeyen hiçbir bereket zaten sana gelmeyecektir. Mesih o kadar önemlidir. O sadece bizi kurtarmakla kalmadı aynı zamanda tüm ruhsal kutsamayla kutsadı. Bugün ona sıkıca yapışıp Tanrı çocuğunun yaşaması gereken kutsanmış o yaşamı yaşamaya ne kadar ihtiyacımız vardır. Şimdi çok önemli bir kesme geldik. Bu kesimde Baba Tanrı'nın kiliseyi planladığını ele alıyoruz. Biliyorsun bugün bir ev inşa etmeye başlamadan önce onun planları çizilmelidir. Planlar çizilmeden evin inşaatına başlanamaz değil mi? O zaman sormalıyız. Tanrı'nın kendi kilisesi için hazırladığı plan nedir? Kilisesinin kuruluşunu planlarken Tanrı neleri tasarladı? Bu kesimde üç şey yaptığını görüyoruz. 1. Bizleri Mesih'te seçti. 2. Bizleri Tanrı çocukları olmak için önceden belirledi. ve 3 bizleri sevgili oğlunda kabul edilir duruma getirdi. Şimdi biliyorum, kutsal yazıların zor bir kesimine geldik. Düşüncelerinizi iyice düşünmeye hazırlamalısınız. Çünkü şimdi ele alacağımız bu pasaj Tanrı sözünün zor pasajlarından biridir. Şimdi seçilmişlik ve önceden belirlenmişlik konusunu ele alacağız. Bu iki kavram insanları biraz korkutuyor. Bu sözler ortaya atıldığı zaman bazı kişiler kaçacak yer ararlar. Ama yine de kutsal kitapta bu deyimleri okuyabiliriz. Bu sözlerin bizim iman hayatımızla bağlantılı önemi vardır. Bunu kabul etmeliyiz. Dördüncü ayette şöyle diyor. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Bu okuduğumuz ayet ve bunu izleyen ayetler kutsal kitabın en zor anlaşılır ayetleri arasındadır. Doğal insan bu kavramı kolayca benimseyemez ve normal bir imanlı ilk bakışta bu kavramı benimsemekte zorluk çeker. İfadeler çok açık seçik şekilde yazılmıştır ama geride yatan gerçeklerin kabul edilmesi zordur. Ayetleri kırılması gereken bir ceviz kabuğu gibi görmeliyiz. Kırmak zor olacak ama kırıldıktan sonra kabuğun içinden çıkacak olan cevizin vereceği lezzet gibi lezzetli olacaktır. Önce bilmeliyiz ki Mesih'e iman eden bizlere verilen göksel kutsama tanrısal istek uyarınca verilmiştir. Her şey Tanrı'nın kusursuz amacına uygun şekilde yapıldı. Bu dünya ve tüm evren her şeye gücü yeten Tanrı'nın planlaması ve tasarısına göre çalışacaktır. Tüm kutsama Tanrı'nın önünde oluyor. Bu ayet bir önceki ayetteki bir kutsamanın içerdiği 3 kutsamaya bakmaktadır. 3. ayette 3 tane de vardır ve olmalıdır. İlk olarak her ruhsal kutsamada vardır. Bunlar göksel yerlerdedirler ve son olarak Mesih'tenin daha büyük paketine konulmuşlardır. Düşüncenin tamamı şudur. Bir önceki ayette imanlıya verilen 3 yönlü kutsama sanki bir pakete sarılıp Mesih'te olan o zenginlik paketinin içine yerleştirilmiştir. Paketlenmiş armağanını aç ve içinde Rabbin senin için neler yaptığını gör. Bunu gördükten sonra iman ile bir adım atıp dışarı çık ve Rabbin senin için belirlemiş olduğu üstün yaşamı yaşamaya başla. O seni evladı yaptı ve var olan her ruhsal bereketle seni kutsadı. Bugün imanlılar olarak dünyada bu şekilde yaşamamız gerekir. Bunların hepsi onun planına göredir dostum. Baba Tanrı kiliseyi planlamıştır. Oğul Tanrı kilisenin bedelini ödemiştir ve kutsal ruh Tanrı kiliseyi korur. Bütün bereketlerimizin kaynağı Rab İsa Mesih'in Tanrısı ve babasıdır dostum. Kurtuluşun hiçbir şekilde bizden değil, tümden Tanrı'dan olduğunun bilincine varmamız için aklımızı ezeli geçmişe götürür. Sizler ve ben kurtuluşumuzu başlatanlar, gerçekleştirenler ya da mükemmelliğe erdirenler değiliz. Hepsini Tanrı yapmıştır. Eski bir ilahi bunu şu şekilde dile getirir. Ben seni seçmedim çünkü Rab, böyle bir şey olamazdı. Bu yürek seni yine de reddedebilirdi. Ama sen beni seçtin. Günümüzde çok sevilen bir ilahi ise şöyledir. Ben Tanrı'nın ağılından dışarılarda kayıp gezen bir yabancıyken İsa beni aradı. O beni tehlikeden kurtarmak için değerli kanını döküp duruma müdahale etti. Kendi önünde dostum, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Daha biz bu dünyaya gelmeden önce sonsuzlukta Tanrı Mesih İsa'ya iman etmiş olan senin benim gibi kişileri kurtuluş için seçmiştir. Vakit dolunca sonsuzluktan zamanın dışından çıkıp da zamanlı dünyamıza gelen ve çarmıh üzerinde bizim için kurtuluş sağlayan İsa Mesih'tir. Bizi günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda eleştiren kutsal ruhtur. Kutsal ruh bizi Mesih'e iman etme aşamasına ve Rab İsa Mesih'te açıklanan Tanrı'nın inayetinin bizi nasıl kurtarabileceği bilincine getirir. Şimdi size anlatacağım öyküyü yıllar önce duymuştum. Zenci bir çocuk bir gün çok tutucu bir kiliseye katılmak istemiş. Kilisenin gözetmenleri onu sorguya çekmişler. Ona sormuşlar, nasıl kurtuldun? Çocuk yanıt vermiş. Ben bana düşeni yaptım, Tanrı da kendisine düşeni yaptı. Kilisenin gözetmenleri bu noktada çocuğu tuzağa düşüreceklerini sanarak ona sordular. Sana düşen neydi? Tanrı'ya düşen neydi? Çocuk cevap vermiş. Bana düşen iş günah işlemekti. Bu isyankar ayaklarım ve günahlı yüreğim beni nereye kadar taşıyacaksaydı, tabana kuvvet, Tanrı'dan o kadar uzaklaşmak isterdim. Ondan kaçtım ama biliyor musunuz, o peşime düştü ve beni yakalayıncaya kadar peşimi bırakmadı. Kardeşim, kurtuluşumuzu, Tanrı tarafından seçilişimizi bu öyküden daha iyi açıklayan hiçbir teoloji kitabına daha rastlamadım. Kurtarışı sağlayan Tanrı'dır. Biz ne yaptık? Sadece günah işledik. Kendimizi aldatmayalım. Tanrı'yı arıyormuşuz ve uzun bir arayıştan sonra onu bulmuşuz. Palavra. O bizi buldu ve kurtardı. Bir öyküm daha var. Küçük bir çocuğa sormuşlar. İsa'yı buldun mu? Çocuk biraz afallayarak cevap vermiş. Efendim, kusura bakmayın ama İsa'nın kaybolmuş olduğunu bilmiyordum. Bildiğim bir şey var. Ben kaybolmuştum ve İsa beni buldu. İşte dostum, sakın bana ben İsa'yı buldum deme. İsa seni buldu. Kaybolan koyunun peşine düşen İsa'ydı. Kaybolan koyunu bulan da İsa'ydı. Tanrı imanlıları dünyanın kuruluşundan önce, ta sonsuzluğun bilinmeyen öncesizliğinden Mesih'te seçti. Bu ne demek oluyor? Basit bir matematik denklemiyle cevap verilebilir. O bizi seçtiğine göre seçimi yapan biz değildik. İyi olduğumuzdan ya da iyi bir şey yaptığımızdan dolayı bizi seçmedi. Seçim ölçütü tamamıyla Tanrı'nın bilgeliği, iyiliği ve egemen iradesine göre ayarlandı. Bir Tanrı adamı bir kez şöyle bir ifadede bulundu. Tanrı, ben daha dünyaya gelmeden önce beni seçti. Çünkü seçimi yapmak için dünyaya gelmemi beklemiş olsaydı beni asla seçmezdi. Bizi seçen Tanrı'dır kardeşim. Biz onu seçmedik. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra o üst kat odada öğrencilerine şöyle dedi. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Campbell Morgan ise bu demek oluyor ki o bizi seçtiğine göre bütün sorumluluk ondadır. Oh, rahat bir nefes alalım dostum. Bu da durumu harikulade yapıyor. İsrail ulusu bu tanrısal seçim konusunda bize güzel bir örnek teşkil eder. Ey İsrailoğulları, kulak verin. Rabbin size Mısır'dan çıkardığı bütün halka söylediği şu sözlere, yalnızca sizi seçtim yeryüzündeki halklar arasından, bütün suçlarınız yüzünden sizi cezalandıracağım. Bir fark vardır. Tanrı İsrail ulusunu insanlık tarihinin belli bir zamanında seçti ama kilise, yani inanlılar topluluğunu sonsuzlukta seçti. Bu seçimi sonsuzluğun içinde yaptığına göre onu gafil avlayabilecek herhangi bir durum ortaya çıkıp da planlarını değiştirmesi söz konusu olamazdı. Tanrı her şeyin sonunu başlangıçtan bilir. Tanrı tüm bunları bir amaçla kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için yapmıştır. Ne demek oluyor bu? Tanrı bizi kutsal kılmak için seçti. O bizi kurtardı ve şimdi kutsal olabilmemiz için bizi kutsallaştırmaktadır. Bu Tanrı'nın amacının olumlu yanıdır. Bu imanlının iç hayatıyla ilgili bir şeydir. Tanrı birini kurtuluş için seçti mi, o seçim içinde kurtardığı kişinin kutsal bir hayat sürdürmesini talep eder. Şimdi sakın kalkıp da bana ben Tanrı'nın seçtikleri arasındayım, Tanrı'nın kayrasıyla kurtuldum, onun için şimdi istediğimi yapabilirim demeyin. Paulus bu tür bir mantığa şu yanıtı vermiştir. O halde ne diyelim? Tanrı'nın lütfu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Tanrı'nın inayetini günah işlemek için bir izin belgesi gibi kullanamazsınız dostum. Sen günah içerisinde yaşamaya kararlıysan, kurtuluş bulmamış bir günahkar olduğundan dolayı böyle davranıyorsun demektir. Gerçekten kurtuluş bulan bir günahkarın yaşamında iyiye doğru bir değişim görülecektir. Tanrı bizi sadece kutsal olmak için seçmedi, aynı zamanda kusursuz olmamız için de seçti. Burada tanrısal seçimin olumsuz yönünü görebiliriz. yaşamı Mesih'te olan imanlıyı Tanrı kusursuz olarak görmektedir. Bunun bir örneğini yine İsrail ulusunda görebiliriz. Balam, İsrail üzerine lanet okumayı tasarlarken, Rab onun bu lanet okumasına ne de İsrail'i suçlamasına izin verdi. Yakup'ta suç bulunmadı. İsrail'de de hile. Tanrıları Rab aralarındadır. Onu aralarında kral olarak alkışlıyorlar. Evet, ama İsrail halkının arasına bir girseydin görecektin ki Tanrı onlarda suç bulmuştu ve onları yargılamıştı. Ne yapıyordu? İsrail halkını arıtıyor ve kutsuyordu. Tanrı sizi kutsal kılmak ve kusursuz bir aşamaya getirmek için seçmiştir. Bu demek oluyor ki senin hayatın değişmiştir. Eğer hayatının değiştiğini gösteren bir kanıt yoksa, o zaman Rabbin seçmiş olduğu kişiler arasında değilsin dostum. Tanrı çocuklarının günah ile lekelenmemiş temiz bir hayat yaşamalarını ister. Kendi çocuklarını her suçlamadan temiz çıkarmak için gereken her sağlayışı yapmıştır. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımız değil, tüm dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Bu gerçeklerin ışığında bazı kişilerce benimsenen bir öğretinin yanlış olduğu hemen ortaya çıkar. Sınırlı kurtuluş diye bir yanlış doktrin vardır. Bu doktrine göre ancak Mesih seçilmiş olanlar için ölmüş. Az önce Yuhanna'nın birinci mektubundan verdiğimiz ayet açıkça diyor ki, Mesih bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurbandır. Kim olursan ol, bu beni ilgilendirmez ama seni ilgilendiren bir şey vardır. Tanrı sana geçerli bir öneride bulunmaktadır. Öneri diyor ki, Mesih senin için öldü. Ona iman edersen kurtulacaksın.